Ekonominin gündemi.
Sevgili dinleyenler, ekonomi gündemi köşemizin bugünkü konuğu TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Politika Çalışmaları Merkezi Rektörü Profesör Doktor Sayın Serdar Sayan. Hoş geldiniz Sayın Sayan.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Efendim, işveren rekabet gücünün yükseltilmesi için kıdem tazminatının kaldırılması yönünde hükümete yönelik baskılarını artırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, kıdem tazminatının kaldırılarak her işçinin kişisel hesabı şeklinde bir kıdem fonu oluşturulması çalışmalarını doğruladı. Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 3 koldan kıdem tazminatının değiştirilmesine dönük yeni bir model üzerinde durduğu da öne sürüldü. Ancak kıdem tazminatı ile ilgili süre tartışması soru işaretlerine yol açıyor. İşte bütün bu konuları ve daha fazlasını konuşacağız Sayın Sayan'la. Eğer kıdem tazminatı konusunda ve daha başka konularda elbette bizlere sorularınız olursa sevgili dinleyenlerimiz, her zaman olduğu gibi şu telefon numaralarını rahatlıkla arayabilirsiniz. 0090-312-463-34-19 ve 463-34-21. Elbette kısa mesaj numaramıza 0090-546-591-92-38. Profesör Doktor Sayın Serdar Sayan sizin sorularınızı yanıtlamaktan elbette zevk duyacaktır. Hocam, şimdi kıdem tazminatı ilgili mevcut sistemi bir değerlendirelim. Mevcut sistem nasıl bir sistem ve bu sistemden ne tür değişiklikler yapılacak ve niye yapılacak bu değişiklikler? Neye istinaden yapılacak?
Peki, 1936'da çıkmış bir yasa uyarınca yürürlükte şu anda kıdem tazminatı. Mevcut şeyimiz epeyce eskiye gidiyor, mevcut düzen. Bir takım koşullar altında iş akdi çerçevesinde çalışan çalışanların çalıştıkları yıl başına işten ayrılmaları durumunda çalıştıkları yıl başına bir maaş tutarında bir çeşit ikramiye ile ödüllendirilmeleri ya da işini kaybetmeleri durumunda böyle bir şeyle karşılaşırlarsa iş bulana kadar ellerinde toplu bir para olmasını hedeflemiş bir şey.
Biz şimdi çok temelden başladık hocam ama bizim bir sevgili dinleyenimiz daha temel bir soru sormuş. Almanya'dan bizi arayan bir dinleyenimiz diyor ki kıdem tazminatı nedir? Önce oradan başlayalım isterseniz.
Kıdem tazminatı çalışanların, iş akdi çerçevesinde çalışanların yani mavi yakalı çalışanların işten ayrılmaları durumunda kayıplarını, karşılaştıkları gelir kaybını kısmen telafi etmek üzere düşünülmüş ve şu andaki mevzuatımız uyarınca yılda bir maaş tutarında bir miktar. Bir tür tazminat adı üstünde, kıdem tazminatı. Yani siz bir gelir kaybına uğruyorsunuz. Bu gelir kaybını telafi etmek üzere, kısmen de olsa telafi işverence size yılda bir maaş tutarında bir para ödeniyor. Ne zaman ödeniyor? Eğer iş yeriniz kapandıysa ya da sizin hizmetlerinize ihtiyaç kalmadıysa gelişen teknoloji, değişen koşullar yüzünden ya da siz şu veya bu nedenle iş akdinin feshedilmesine gidecek bir anlaşmazlığa düştüyseniz ya da kriz sırasında işte zaten iş yerinde bir şeye gitmek, tasarrufa gitmek gereği hasıl olduysa ya da bunlar geçici gelir kayıpları için öngörülen şeyler, durumlar ya da siz yıllarca çalıştıktan sonra artık emekli olmak, yani kenara çekilmek ve emekliliğinizi yaşamak isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda da bir emekli ikramiyesi fonksiyonu üstleniyor kıdem tazminatı.
Bazı durumlarda da verilmiyor ama galiba, değil mi?
Birçok durumda verilmiyor. Şimdi orada iki sorunumuz var. Birincisi, Türkiye'de neredeyse %50'nin biraz altına düştü son yıllarda ama neredeyse kabaca yarısı kayıtsız çalışıyor. Kayıtsız çalışanlar için herhangi bir hak zaten söz konusu değil. Kayıtlı çalışanlar arasında da kanunda öngörülen bir takım nedenler var. Bu çerçevede işine son verildiyse çalışanın zaten kıdem tazminatını hak etmiyor. Bunların dışında kıdem tazminatını hak eden çalışanların da büyük bir kısmı zaten alamıyor. Çünkü
o önemli. Evet, o neden alamıyor.
Yani işveren ödememeyi seçerse, yani ben ödeyemeyeceğim derse,
mahkemeler
çok uzun sürüyor biliyorsunuz. Bir, ikincisi de hani öncelikli alacak değil kıdem tazminatı. Yani işveren açısından haciz bile gitse ilk önce daha başka alacakların tasfiyesi yoluna gidiliyor. Dolayısıyla fiilen alanların oranı çok az zaten.
Bu sürece, hukuki sürece müracaat etmiş ama alamayanların sayısı da çok fazla.
Çok fazla. Dolayısıyla Şimdi yani kağıt üzerindeki sistem zaten işlemiyor. Birinci husus bu. İlk önce bu gözlemi yaparak başlamak lazım.
Peki bunu şimdiye kadar hiç daha insani bir biçimde uygulama yolunda çalışmalar, düzeltmeler, iyileştirmeler, reformlar yapılmak istenmedi mi ya da yapılmak?
40 yıllık bir şeyden bahsediyoruz. 1971'de kıdem tazminatı fonu fikri. 40 yıldır bir türlü yapılamıyor. Yani neden yapılamadığını ben de anlamış değilim. İşçi kesiminin karşı çıkması büyük ölçüde. Neden karşı çıktığını ama yıllardır ben de buna şimdiki tasarıya çok benzer bir öneriyi 7 yıl önce yapmıştım. O günden bugüne hep işçi sendikası temsilcileriyle falan konuşuyorum. İkna olmuş değilim karşı çıkış nedenlerine. Çünkü onların da lehine bir şey, kıdem tazminatı fonu fikri. İyi işleyen bir kıdem tazminatı fonu herkesi mutlu edecek bir şey.
Belki o kadar güvensizlik oluştu ki bu iyi işlemeyen kıdem tazminatına ilişkin, bunun hiçbir zaman iyi işlemeyeceğine ilişkin bir ön yargı.
Doğru ama yani mevcut durumdan kötü olmaz diye bakmak lazım. Üstelik de hani artık iyi işleyen, o güven konusunda güven yetersizliğini, güven eksikliğini anlayabiliyorum ama artık güvenli çalışan, mesela bireysel emeklilik sistemimiz var. Bireysel emeklilik sistemi gayet iyi gidiyor. Ona entegre edilecek bir şey. Onların ayrıntılarını konuşuruz ama bir hususa daha işaret etmek istiyorum. Çok temel bir şey. Kıdem tazminatının ödenememesini. Kıdem tazminatı ödenmeyi gerektiren durumların birçoğunda işveren krize girdiği için ya genel bir makroekonomik kriz ülkeyi etkileyen ya da son birkaç yıldır yaşadığımız gibi küresel çapta bir ekonomik kriz yüzünden siparişleri azalıyor ve üretimi kısmak dolayısıyla işçileri çıkartmak zorunda kalıyor. Böyle bir durumda zaten mali açıdan, finansal açıdan zor bir durumda. Bu sırada sırf o finansal zorluğu aşabilmek üzere diyelim siz 30 tane işçi çalıştırıyorsunuz, siparişleriniz azaldı, üretiminizi kıstınız, 10 tane işçiyi çıkartırsanız belki şey yapabileceksiniz, kurtarabileceksiniz. Geri kalan 20 işçi işinde kalacak. Fakat o 10 işçiye eğer siz kıdem tazminatı ödemek zorunda kalırsanız belki diğer 20 işçinin de işi kaybetmesi sonucuyla karşılaşıyorsunuz. Çünkü batıyorsunuz, iflas ediyorsunuz. Dolayısıyla o açıdan da yani baktığınızda işverenler açısından biraz önce şey yaptığınız girişte söylediğiniz şeyler arasında rekabet gücünü azaltıcı, ben ona çok katılmıyorum. Rekabet gücünü yani çok daha temel, çok daha öncelikli, çok daha direkt etkileri var. Sizin krizlerle mücadele kapasitenizi işveren olarak ve Türkiye ekonomisi olarak, ülke ekonomisi olarak krizlerle mücadele kapasitenizi çok zayıflatan bir uygulama. Ve krizlerle maalesef hani beğensek de beğenmesek de bundan sonra çok daha sık karşılaşıyor olacağız. Yani dünya daha sık karşılaşıyor olacak. Dolayısıyla o çerçevede bunu şey gibi görmek lazım. Kıdem tazminatı fonu fikri biraz sonra anlatacağım. Biz ne yapıyoruz? Toplu bir, beklenmedik bir anda karşımıza çıkacak toplu bir, tatsız bir masrafı karşılamak için ne yapıyoruz? Mesela arabamızın kaza sonucu pert olması ihtimaline karşı kasko alıyoruz. Kasko almak ne demek? Belli primleri, ufak ödenebilir miktarda primleri aydan aya ödemek suretiyle hani beklenmedik bir anda karşımıza çıkacak toplu büyük bir ödemeden kurtulmak demek. Şeyde de aynı kıdem tazminatı fonundaki fikir de o. Belli primler yoluyla hani böyle toplu ödemekten kurtulmak, her işçi başına işverenin belli primleri ödemesi ve bu suretle hani işten çıkartma gerektiğinde toplu para ödemek yerine o primlerden fon yoluyla karşılanmasını sağlamak.
Peki Sayın Sayanlı, bu yeni uygulama, isterseniz yeni uygulamaya geçelim. Çünkü sorular da gelmeye başladı zaten. Zamanımız giderek daralıyor. Bu yeni uygulamadan daha çok bahsedelim istiyorum. Yeni uygulama neler getiriyor? Ne gibi faydaları, ne gibi avantajları, dezavantajları hatta olabilir işçi ve işveren açısından? Bunları ele alalım. Neden böyle bir sisteme gerek, değişikliğe gerek görüldü de zaten başından beri anlatıyorsunuz mahsurlarını bu sistemin. Hep beraber genel
bir fikir ilk defa 1971'de ortaya çıktı. Fikri tartışalım isterseniz. Parametreleri ayrı bir şey ama yani fikir şu. Siz böyle özellikle toplu işten çıkartmayı gerektiren durumlarda zaten böyle bir işten çıkartma gereği sizin finansal olarak zor bir duruma düşmeniz sonucu gerçekleşmiştir. Böyle bir durumda yükünüzü daha da artırmak yerine yayarak, sürece yayarak, zamana yayarak aylık belli iş çalışan başına belli primlerin bir fona ödenmesi suretiyle işveren o yükümlülüğünü öyle yerine getirsin. Çalışan da işini kaybederse yani yasada öngörülen çerçevede kıdem tazminatına şimdi mevcut düzende hak kazanacak şekilde işini kaybederse emeklilik ya da işten çıkarılma yoluyla işveren verirdi vermezdi bu şeyle uğraşmasın gitsin kıdem tazminatı fonundan birikmişini alsın. Böylece yani alamadı işte işveren çamura yattı işte mahkemeler yavaş işliyor bütün bu sorunlardan da kurtulalım aslında win-win dediğimiz kazan kazan durumu bu. Dolayısıyla ben hakikaten anlamış değilim neden işçi kesimi buna karşı çıkıyor. İşveren kesimi de gerçi anladı mı çok emin değilim yani. İşveren
ben de onu soracaktım. Acaba
ben çok emin değilim çünkü rekabet falan öyle değil yani. Hani bir sigorta alıyorsunuz. Hani ileride tatsız bir durumla karşılaşıp hani küçülmeye gitmek zorunda kalırsanız, iş gücünüzü daraltmak zorunda kalırsanız, işte üretiminizi kısma gerekçesiyle işten çıkaracağınız elemanlarınıza toplu bir para verip daha güçlü duruma düşüp belki diğerlerinin de işini kaybetmesi riskini doğurmaktansa küçük küçük primler halinde ödenebilir primler halinde.
Yani işveren kesiminden de geliyor bu tür...
Geliyor aslında işveren kesiminin de ben çok iyi anladığından emin değilim. İşveren kesiminde şeyi ödeyenlerin de kıdem tazminatını hakikaten yasada öngörüldüğü bir şekilde dürüst bir şekilde ödeyen daha büyük işverenlerin de ben çok anladığından emin değilim. Şimdi bakın ben bir çalışma yaptım, bir hesap yaptım. 1990'larda eğer biz 1990 yılında mesela şeyi başlatmış olsaydık bu kıdem tazminatı fonunu 2001 krizi yaşadık biliyorsunuz. 2001 krizinde çok artan bir şey oldu. İş kayıpları oldu.
Tazminatını alamayan işçiler çoğunluktaydı.
Çoğunluktaydı. Bu süreç içinde eğer işverenler prim ödeyerek gitselerdi, yani Türkiye ekonomisi tek bir firma gibi düşündüm. Tek bir firma olsaydı ve bütün hani bir de tabii kayıtsızlık problemini bir kenara bırakarak hani doğal ve olması gereken medeni bir düzen olsaydı ve herkes kayıtlı olarak çalışıyor olsaydı zaten o 2001 krizinde artan kıdem tazminatı yükünü ve diğer yıllarda da hani daha normal seyreden kıdem tazminatı yüklerinin dengini bulduğunuzda yılda zaten %8-8,5 gibi bir prim ödemeye denk geliyor. Yani çok ciddi bir yükle zaten karşılaşmış durumdalar işverenler. Kayıtlı işçi çalıştıran.
Daha az acıl atlatabilirdik o kriz sürecine diyorsunuz.
Kesinlikle yani.
Maddi manevi.
Aynen yani işini her halükarda kaybetmek zorunda kalanlar hak ettikleri miktarları alırlardı. Hiç öyle mahkemelerde şeyde sürünmek zorunda. Onlar açısından da zor bir durumda bir de şeyle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Son derece tatsız.
Evet.
İşverenler açısından da yani işte dediğim gibi yani kasko tamamıyla aynı. Sigortalamış olursunuz sizi kendinizi bir... şey toplu ödeme ne zaman karşınıza çıkacağı belli olmayan toplu ödeme riskine karşı.
Evet Sayın Sayan Almanya'dan bizi arayan bir dinleyenimiz biz Hollanda'da çalışırken diyor senede 13 ay üzerinden alıyorduk tazminatımızı 4 haftadan ödeniyordu. Türkiye'de ise 20 sene sonra ödeniyor bu paralar diyor.
Şu andaki düzende hayır o doğru değil. Yani 2 yıldan sonra işinizi kaybettiğinizde çalıştığınız yıl başına bir aylık tutarı alıyorsunuz. Yani 20 yıldan sonra ödeniyordan kasıt ne bilmiyorum. Acaba şeyi mi kastediyor? Kıdem tazminatı fonu kurulursa.
O zaman biz
öyle bir öneri var. Yani 20 yıl boyunca çekmesin bunu emekli ikramiyesi olarak görelim sadece. Çünkü biliyorsunuz bu kıdem tazminatı mevcut kıdem tazminatı yasası 1936'da çıktığında işsizlik sigortası falan yoktu. Yani kıdem tazminatı hem işsiz kalanlara işte bir yeni iş buluncaya kadar rahatlama sağlamayı da hedefliyordu.
Biz Almanya'dan arayan dinleyenimize şöyle bir hemen cevap verelim. Daha açık, daha net belirsin rakamları.
Evet.
Türkiye'de 20 sene sonra ödenmiyormuş arkadaşım.
Şu andaki şey de öyle değil.
Evet, 2 sene sonra. Eğer başka bir şey demek istiyorsanız bizim anlayamadığımız lütfen daha açık belirtin. Yine cevaplayalım sizin sorunuzu. Sırbistan'dan bizi arayan bir dinleyenimizin sorusuysa şöyle. Maaşlarımız ve harcırahlarımız yüksek ama işveren sigortamızı asgari ücrete göre yatırıyor ve işten ayrılma durumunda kıdem tazminatımız da buna göre ödeniyor. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey var mı? Bu haksızlık değil mi diyor.
O kesinlikle doğru ama işte biraz önce bahsettiğim gibi bu dinleyicimiz aslında kendisini nispi olarak şanslı hissetmeli. Çünkü gerçek ücretin altında da gösterilerek de olsa sigortalanmış olarak çalışıyor. Yani iş gücünün yaklaşık yarısı.
Buna da şükür demek
bir anlamda çünkü %46'sı 47'si civarında bir son rakamlara göre bir kısmı iş gücünün zaten tamamıyla bu güvenceden de yoksun olarak çalışıyor. Bu doğru tatsız bir durum ama kıdem tazminatı fonu iyi tasarlanmış bir kıdem tazminatı fonu aktüeryel dengeleri iyi hesaplanmış bir kıdem tazminatı fonu kurulursa bu düşük gösterme konusundaki şey motivasyonun da ben bir ölçüde azalacağını düşünüyorum işveren açısından. Çünkü maliyetleri daha kontrol edilebilir hale gelecek. Dolayısıyla süreç içinde hani böyle asgari ücret veriyormuş gibi gösterme eğiliminin de azalacağını düşünüyorum.
Evet, Fransa'dan bizi arayan bir başka dinleyenimizin sorusu da şöyle. Kıdem tazminatında süre ne olacak? 3-5 yıldan bahsediliyordu. Son olarak alınan bir karar var mı?
Benim bildiğim kadarıyla yok. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Mevcut tasarılar var. O %3'lük bir prim oranından bahsediliyor. %3'lük bir prim oranı toplayarak çalışılan yıl başına bir maaş ödemeniz demek, devletten aşağı yukarı bu kıdem tazminatına konu olan bedelin 1/3'ünün aşağı yukarı devletten çıkması demek. Bu yani sürdürülebilir bir şey değil. %3 eğer prim topluyorsanız bir yılda bir işçi için toplanan, bir çalışan için toplanan prim bir aylık maaşın aşağı yukarı %36'sı olacak demektir kaba bir hesapla. Dolayısıyla 1/3 gibi düşünmek lazım. Bir aylık maaşın 1/3 kadar prim ödüyorsunuz ama kovulduğu takdirde, işten çıkarıldığı takdirde bir maaş bedeli ödüyorsunuz. O aradaki farkı kimin ödeyeceği belli değil. Mevcut tasarıda, mevcut kıdem tazminatı fonu tasarısında. O yüzden bunun yani sürdürülebilir olmadığını gören çeşitli uzmanlar bunun belli bir süre birikmesini sağladıktan sonra ödeyelim diyorlar ki hani getirisi eklenerek ödenebilsin. Aksi takdirde sürdürülebilir bir sistem değil. Şimdikinden daha iyi olmayacak. Bir öneri 10 yıl boyunca çekmemesini şart koşmak. Bir başka öneri daha radikali 20 yıl boyunca çekmemesini şart koşmak. Ama burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Siz diyelim ki Türkiye'de sirkülasyon çok yüksek. Özellikle beceri düzeyi daha düşük şeylerde, mesleklerde. Çok sık iş değiştirmek zorunda kalıyorlar. Hatta bazı işlerde işletmeler özellikle kolay yerini doldurabileceği elemanları sık sık sirkülasyona tabi tutarak kıdem tazminatı yükünden kurtulmaya çalışıyor. Bu da bir taktik. Bütün bunları halletmenin bir yolu bu kıdem tazminatı fonu. Yalnız şunu fark etmek lazım. Diyelim 2 yıl bir işverende çalıştınız şu veya bu nedenle ayrıldınız. Hani işverenin sizi işten çıkartması da gerekmiyor. Kendiniz de ayrılabilirsiniz. Ben daha önce çalıştığım üniversitede 14 yıl çalıştıktan sonra ayrıldım. Kendi isteğimle ayrıldığım için 5 kuruş alamadım. Kıdem tazminatı fonu bu sorunu da çözüyor. Yani işveren sizin hayatınızı şey hale getirebilir, yaşanmaz hale getirebilir. Yani işten çıkartmak yerine siz kendiniz ayrılmayı seçebilirsiniz. Yine de alamıyorsunuz. Kıdem tazminatı fonu düzeni olsaydı
alacaktınız.
Alabilirdiniz. Dolayısıyla 2 yıl çalıştığınız bir işveren 2 yılın sonunda almayacaksınız ama 3 yıl bir başka işverende, 4 yıl diğerinde sonunda 10 seneyi doldurduğunuzu almanız mümkün hale gelecek.
Bize demin Almanya'dan arayan bir dinleyenimiz vardı ya bazı rakamlarda sorusunu değiştirmiş mi bilmiyorum ama şunu sormak istiyormuş bu dinleyenimiz. Her yıl 1 yıllık kıdem tazminatını aldıklarını söylemiş. Türkiye'de ise neden emeklilik sonrasında toplu olarak ödendiğini soruyormuş.
Ha yani 13 maaştan kasıt her yılın sonunda alıyorlar. Evet onun adı tam kıdem tazminatı değil belki ikramiye 13 maaşlık ikramiye ama onlar da işten çıkarıldıklarında herhangi bir şey almıyorlar muhtemelen. Öyle anlıyorum ben. Türkiye'de nedir soru? Türkiye'de emekli ikramiyesi diye bir gelenek var biliyorsunuz. Eskiden emekli sandığı ve SSK vardı.
Şimdi var.
Şimdi SGK altında. Şimdi yani SGK birleştiler altında. Anlamında emekli şimdi var ama eskiden düzen böyleydi. Emekli sandığının emekli sandığına tabi olarak çalışanların zaten bir ikramiyesi vardı. Çalıştıkları yıla göre belli katsayılarla çok net bir şekilde hesabı olan. SSK'ların böyle bir haktan mahrum kalmaması için sonuçta sizi tasarrufa zorlayacak ve artık çalışamaz duruma geldiğinizde gelir kaybı yaşadığınız bir dönemde bir toplu parayla ödüllendirme. Kıdem tazminatının hizmet ettiği, mevcut kıdem tazminatı yasasının hizmet ettiği amaçlardan biri de buydu. 20 yılda emeklilik hakkı olduğu için eğer 20 yılın sonunda siz ayrılıyorsanız çalıştığınızda yıl başına bir maaş tutarında emekli ikramiyesi alıyordunuz. Şimdiki düzende bunu almaya devam edeceksiniz. Yani kıdem tazminatı sadece işverenden değil kıdem tazminatı fonundan alacaksınız bunu. Ama kıdem tazminatı mevcut kıdem tazminatı yasası çerçevesinde iş kaybına karşı da size kıdem tazminatı bir rahatlama sağlıyordu. Ona artık ihtiyaç yok. Artık kıdem tazminatı daha çok bir emeklilik ikramiyesi olarak görmeli. Çünkü işsizlik fonu var zaten. Bir de aralarda diyelim kızınızı evlendireceksiniz. İşte oğlunuzu askere göndereceksiniz. Evinizi bir kat çıkacaksınız. Bu tür toplu masraflara da ihtiyacınız olduğunda belki kariyeriniz bitmeden yani emekliliği beklemeden de arada bir makul bir süre geçtikten sonra bunu alma şansı verebilecek bir düzenleme yapılabilir.
Yapılabilir diyorsunuz.
Yani ne yapılsa aslında hani bir fıkra vardır. Papaz kilisedeki komünyon seremonileri için şarap ısmarlayacakmış. 2 tane şarap getirmişler aday. Tadına bakın da hangisini beğenirseniz ondan alalım demişler. bir tanesinin tadına baktıktan sonra diğerinden alalım demiş. Ama demişler diğerini tatmadınız ki daha kötü olamaz daha demiş. Olamaz yani şu andaki düzenden daha kötü olamaz zaten. Hı. Yani hiç kimsenin fiilen yararlanmadığı bir şey yerine herkesin yararlandığı, herkes için kazan kazan şeyi yaratacak bir şey tasarlanabilir.
Sorular ve tespitler adeta çığ gibi geliyor gerçekten. Fransa'dan bizi arayan bir dinleyenimiz. 5 yıldır çalıştığım işimden bir radyoda konuştuğum için çıkarıldım. Eyvah eyvah. Bu bize de bir gözdağı gibi
sanki. Fransa'da değil ama herhalde.
Vallahi Fransa'da olmuş bu iş. Öyle Fransa'dan aradığına göre. 5 yıldır çalıştığım işten diyor bir radyoda konuştuğum için çıkarıldım. Sizin korkmanıza gerek yok efendim. Yani bizim radyomuz öyle bir şey olmaz.
Umuyorum.
O inşa ait haklarımı geriye dönük olarak talep edebilir miyim? Şu anda 10 yıldır çalıştığım işte de asgari ücretten sigortam yapılıyor. Devlet bu konularla ilgili şirketleri denetlemiyor mu demiş.
Ben sanki bu sorudan şey diye anlıyorum. Yani dinleyicimiz şu anda Fransa'da ama bu Türkiye'deki haklarından bahsediyor diye düşünüyorum.
Sanki Türkiye'de bir radyoda konuşulduğu için
de çıkarılmasını da kötü yapamıyorum. Ayrıca
Türkiye'de bir radyoda konuşmuş. Fransa'daki doğru
sistemi
doğru.
Çok da iyi bilmiyorum.
İşte radyoda konuşmanın böyle tehlikeli yanları da var yani.
Şimdi yasada bir takım şeyler var. İşverene hakaret bir tanesi. Böyle bir takım belirlenmiş. Bu durumlarda bunlara bağlı olarak işten çıkarılma durumlarında kıdem tazminatı ödenmez diye bir hüküm var. Şimdi mevcut yasada. Şimdi radyoda konuşmak... sırf radyoda konuşmak değil de radyoda ne dendiği de herhalde biraz şey.
Radyoda eğer küfür ettiyseniz herhalde.
Evet, yani onlara giriyorsa zaten geriye dönük olarak da alınması mümkün değil. Yani bir takım şeyler var. İşverenin
sevgili dinleyenim, ben Fransa'dan arayan sevgili dinleyenime seslenmek istiyorum. Gerçekten bireysel olarak da merak ettim. Ne konuştunuz, nasıl oldu? Biz de tedbirimizi ona göre alalım. Bir ararsanız, arkadaşlarımıza detay verirseniz ben de sevinirim.
Sonra ya da evet. Yayına bağlanmadan belki.
Evet. Almanya'dan bizi arayan bir başka dinleyenimiz de diyor ki, denizcilerin erken emekli olabileceklerini duyduk. Tır şoförlerinin de böyle bir hakkı olabilir mi? Tır şoförü ve denizcilik, evet.
Bu yine yani bu kıdem tazminatı fonuyla ilgili değil anladığım kadarıyla. Mevcut düzende, düzende emeklilik hakkı belli mesleklerde daha erken veriliyor. Hani prim, minimum prim gün sayısı yıpranma payı yüksek olan mesleklerde daha erken. Yani siz daha az gün prim ödedikten sonra emekliliğe hak kazanabiliyorsunuz. Tır şoförlerinin de yıpranma payının yüksek bir meslek olduğunu ben düşünüyorum ama bunun bir çok ayrıntılı bir listesi var. Benim hani bilmediğim, ezberimde olmayan bir listesi var. O listeye bakmak lazım. Yani matbaa işçileri var, işte bir ara polisler sokulmuştu o listeye falan. O liste zaman zaman da güncelleniyor, değiştiriliyor falan. Bilmem mümkün değil ama o listede varsa evet, o hakkı daha erken kazanması mümkün olur.
Peki Sayın Sayan, bu düzenleme hakkında epeyce konuştuk. Vaktimiz de aşmış durumdayız ama olumsuz yönleri de olabilir mi? Hep olumlu yönlerini konuştuk. Olası bazı olumsuz yönleri de olabilir mi? Hiç ya, bu konuda düşündünüz mü?
Tabii kesinlikle. Yani gerçekçi olmayan prim oranlarıyla çalıştırılmaya çalışılırsa mesela %3 gerçekçi olmayan demeyeyim abes bir prim oranı. Şimdiye kadarki bütün tasarılarda da nedense bir sihirli şeymiş gibi %3. Bu devletin üzerine çok büyük yük koymak demek ve biz sosyal güvenlik sistemi yüzünden çok ciddi sıkıntılar, çok ciddi makroekonomik dengesizlikler yaşamış bir ülke olarak artık yoğurdu üfleyerek yememiz lazım. %3 primle çalışmaz bu iş.
Ne olmalı? Daha real, daha...
Şimdi nasıl bir sistem tasarlayacağınıza bağlı. Eğer hani mevcut dağıtım sistemi gibi bir şey yaparsanız, yani bizim şimdiki sosyal güvenlik sistemimiz de dağıtım sistemi biliyorsunuz. Siz bir prim ödüyorsunuz şu anda, çalıştığınız maaşınızdan kesiliyor ama siz emekli olduğunuzda sizden daha önce çalışanlardan kesilen primleri alıyorsunuz. Hı-hı. Yani size kendi ödediğiniz primler verilmiyor.
Kesinlikle.
Dağıtım sistemi dediğimiz o. Dağıtım sistemi diyorsak ve o da işte kayıtlı nüfusun ne kadar, iş gücünün ne kadarının kayıt altına alınabileceğine bağlı. %6,5'luk falan bir orandan bahsediyoruz ve o rekabet gücünü azaltarak.
Kimisine daha az bir
şey. Tabii o rekabet gücünü azaltır hakikaten. Yani dağıtım sistemiyle bunu gerçekçi bir şeyle çalıştıracaksak %6,5'luk bir orandan bahsediyoruz. Bunu da %6,5'luk oranı işverenden almaya kalkarsanız işveren haklı olarak isyan eder. Kayıtsızlığı da artırır. Yok fonlu sistem dediğimiz türde şu andaki bireysel emekliye benzer bir sistem şey yaparsanız o zaman belki bir miktar daha düşük yüzdeli primlerle çalıştırmak mümkün olur. Orada primlerin ne kadar düşük olacağı da ne kadar süreyle çalışma hakkı verileceğine bağlı. Çekme hakkı. Çekme hakkını ne kadar geç verirseniz ödemeniz gereken prim o kadar az olur. Yani aynı miktarı almak için, yıllık ortalama belli bir miktarı almak için 20 yıl sonra çekim hakkı verirseniz o zaman daha düşük primle çalışmak mümkün olur. Ama öyle bir fonlu sistemin avantajı, herkes kendi ödediğini alır. Kendi ödediğini getirisiyle birlikte alır. Artı böyle bir durumda şey şansı verilebilir çalışanlara. İşverenin ödediği primlere yasal olarak zorunlu kılınacak primlerin üstüne, tıpkı bireysel emeklilik sisteminde olduğu gibi, çalışanların kendisinin de bir prim ödemesi şansı verilebilir. Bu Türkiye'nin makroekonomik dengesizlikleri açısından, tasarruf açığını karşılamak açısından da, yani bir taşla birden çok kuş vurmak mümkün hale gelir. Ama %3 primle ve dağıtım sistemine dayalı ve işte 3 yıldan sonra şey çekilecek bir sistem batmaya mahkumdur. Yani iflasa mahkumdur. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. İflas eden bir sistem de ondan sonra hepimize, bütün toplum olarak yük şey yapar ve çalışanlar da yararlanmaz hale gelir. Onun için kıdem tazminatı fikri kesinlikle iyi. Fonu fikri, pardon, yani kıdem tazminatı, mevcut kıdem tazminatını bir fonlu sistemle değiştirme fikri iyi. Ama bunun aktüeryel dengelerinin iyi hesaplanması lazım. Anlamlı parametrelerle çalışması lazım. O zaman hakikaten çok şey olabilir. Ben kıdem tazminatı fonuna geçirse, ben sigortalı olarak çalışan üniversitede biriyim. Ben kıdem tazminatı fonunu
tercih edersin.
Kesinlikle tercih ederim. Yani ben kurumsal bir yerde çalışıyorum. Belki benim açımdan hani çok kıdem tazminatımı kaybetme şeyi yok ama biraz önce dediğim gibi, daha önce çalıştığım üniversiteden 14 yıl sonra hiçbir şey alamadan şey yaptım. Kıdem tazminatı fonu olan bir sistemde olsaydı o 14 yıllık şeyimi de alabilirdim. Ve bunun için de işverenle yani muhatap olmam, şey yapmam da gerekmezdi.
Anlıyorum Sayın Sayın. Oysa bu konularda hiçbir sorun yaşamayan ülkeler de var. Sıfır sorunla yaşayan ülkeler de var. Bütün sorunlarını çözmüşler. İşte Suudi Arabistan'dan bizi arayan bir dinleyenimiz diyor ki, burada bizim hiçbir sorunumuz yok. Sigorta yaptırmak bile günah sayılıyor burada demiş. Yani bütün sorunlardan ari. Bu tespit üzerine fazla bir şey demeye gerek yok herhalde.
Yani petrol imal edilebilir bir şey olsaydı, evet, onu imal edelim diye bir şey ders çıkarabilirdik ama değil maalesef. Bazı ülkeler şanslı.
Evet.
Bazıları değil.
Çok teşekkür ediyoruz. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Politika Çalışmaları Merkezi Direktörü Profesör Doktor Sayın Serdar Sayan'a.